Üçüncü dalga. Alvin Toffler. Dördüncü kaset, ikinci yüz. Sayfa numarası 199. Üçüncü dalga sanayine sırtını dayamış olan bölgeler ve kesimler refaha bolluğa kavuşuyor, ikinci dalgaya dayalı bölge ve kesimlerse geriliyor. Ama bu değişiklik henüz yeni başlamış bulunuyor. Bugün birçok devlet bilinçli bir şekilde bu yapısal değişikliği hızlandırmaya ve değişikliğin neden olacağı acıyı hafifletmeye çalışmaktadır. Japonya'nın Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nda UTEM, çalışan planlamacılar, geleceğin hizmet endüstrilerini desteklemek için yeni teknolojileri incelemektedirler. Batı Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ve uzmanları, geleneksel kitle üretimi sanayilerinden kurtulabilmek için Avrupa Yatırım Bankası'na bakmaktadırlar. Bugün köklü bir gelişmeye hazır durumda olan birbirine bağlı 4 sanayi grubu var. Büyük bir olasılıkla bunlar 3. dalganın temel sanayilerini oluşturacaklar ve bir kez daha ekonomik güçle sosyal ve siyasal müttefikler arasında büyük değişikliklere yol açacaklardır. Besbelli bu içten birbirine bağlı gruplardan birini elektronik ve bilgisayarlar oluşturur. Dünya sahnesine nispeten yeni çıkan elektronik sanayinde bugün yıllık satış 100 milyar doların üzerindedir. 1980'lerin sonuna doğru 325 milyar hatta belki de 400 milyar doları bulması beklenmektedir. Böylece çelik, otomobil ve kimyasal maddeler sanayilerinden sonra dünyanın dördüncü büyük endüstrisi durumuna gelecektir. Bilgisayarların yaygınlaşmasındaki hız artık yeniden anlatılmaya gerektirmeyecek kadar iyi bilinmektedir. Maliyet o kadar hızlı düşmüş ve kapasite o denli baş döndürücü bir hızla artmıştır ki, Computer World adlı derginin belirttiği gibi, bilgisayar endüstrisinin son 30 yılda yaptığı hamleyi otomobil sanayi yapmış olsaydı, Rolls-Royce marka bir otomobilin şimdi 2,5 dolara satılması ve 1 galon benzinle 2 milyon mil yapılması gerekirdi. Bugün ucuz mini bilgisayarlar neredeyse bütün Amerikan evlerini doldurmuş bulunmaktadır. 1979 Haziran'ında evde kullanılacak türden bilgisayar yapan yüzlerce şirket vardı. Bu alanın ortasında Texas Instruments gibi devler, kenarında ise bilgisayarları sattıkları ev eşyası arasına katmış olan Sears gibi, Montgomery Ward gibi satış mağazaları zincirine sahip kuruluşlar bulunuyordu. Dallas'ta perakende mini bilgisayarlar satan bir satıcı, bir gün diyordu, her evde bir bilgisayar bulunacak ve tuvalete kadar standart bir mal sayılacak. Bankalar, mağazalar, devlet daireleri, komşu evler ve iş yeriyle bağlantılı bu bilgisayarlar yalnız üretimden perakende satışa kadar iş hayatını değil, işin niteliğini hatta aile yapısını değiştirecektir. Göbek bağıyla bağlı bulunduğu bilgisayar sanayi gibi elektronik endüstrisi de bir patlama içindedir. Tüketicilerin önlerine portatif hesap makineleri, dijital saatler, TV ekran oyunları çığ gibi sürülmektedir. Daha sırada bekleyen yeniliklerin yanında bunlar devede kulak kalır. Tarımda kullanılmak üzere küçük ve ucuz toprak ve iklim kontrol araçları, giyenin kalp atışlarını ve gerilim derecesini ölçmek için sıradan elbise kumaşı içine yerleştirilmiş son derece küçük tıbbi aletler ve elektroniğin daha başka çeşitli uygulamaları az sonra ortaya çıkmak üzere sıralarını beklemektedirler. Üçüncü dalga sanayileri, enerji bakımından çok tasarruflu ürünler ve süreçler getirdiklerinden bugünkü enerji bunalımı da bunların gelişmesini hızlandırmaktadır. Söz gelişi, ikinci dalga telefon sistemleriyle kent yollarının altına kablosuyla, konditiyle, jölesiyle abartmasız bir bakır madeni serilmektedir. Şu anda ise mesajların iletilmesine ışık taşıyan kıl kadar ince fibre optik sistemini uygulamaya başlamış bulunuyoruz. Bu değişiklik enerji bakımından inanılmayacak gibidir. Bakır teli yapmak için bakırı yer altından çıkarmada, eritmede ve bunun gibi süreçlerde kullanılan enerjinin binde biri kadar bir enerjiyle aynı uzunlukta fiber yapılabilmektedir. 90 mil uzunluğunda bakır tel üretmek için kullanılan kömürle 80 bin mil fiber üretmek mümkün olmaktadır. Elektronik devrimin bu özelliği enerji yokluğu çeken yüksek teknoloji ekonomilerinde en etkili tasarruf politikasının enerji israf eden ikinci dalga endüstrilerinin yerine az enerji harcayan üçüncü dalga sanayilerinin ikame olacağı izlenimini vermektedir. Daha genel bir anlatımla, bilim dergisinin dediği gibi elektronik alanındaki bu hızlı gelişmeye, belki de ülkenin ekonomik faaliyeti köklü bir şekilde değişmektedir. Büyük bir olasılıkla elektroniğin yeni ve hiç beklenmedik şekilde uygulanmasında gerçek, düşlerimizi de geçecektir. Elektronik alanındaki patlama şeklindeki bu gelişme ise yepyeni bir teknosfere doğru atılmış adımlardan sadece bir tanesidir. Yörüngeye oturtulmuş makineler. Uzay ve okyanusla ilgili girişimlerimizde de ikinci dalganın klasik teknolojilerini çok daha göze çarpıcı bir şekilde geride bırakmış bulunuyoruz. Bunlar hakkında aşağı yukarı aynı şeyler söylenebilir. Yeni yeni ortaya çıkmakta olan ikinci grubu uzay sanayi oluşturur. Bütün gecikmelerine karşın pek yakında yeryüzü ile uzay arasındaki haftalık programlarla eşya ve insan taşımak üzere gidip gelme 5 sefer yapılmasının mümkün olduğu görülmektedir. Bunun ne demek olduğunun halk henüz bilincine varmış değildir ama Amerika ve Avrupa'da birçok şirket bunu ilerici teknolojide gerçekleşecek yeni devrimin kaynağı olarak görmekte ve ona göre hareket etmektedir. Grumman ve Boeing enerji üretmek amacıyla gezegenler ve uzay platformları geliştirmektedirler. Business Week dergisine göre bir başka sanayi grubu da yörüngeye oturtulmanın kendileri için ne demek olduğunu daha yeni yeni fark etmektedir. Bu grubu yarı iletkenden ilaca kadar çeşitli malları üreten kurumlar oluşturur. İleri teknolojide kullanılan birçok maddenin dikkatle, özenle işlemesi gerekir. Yer çekiminin bunlar üzerinde kötü etkisi olabilir. Uzaydaysa kaygılandıracak bir çekim, bir kap ihtiyacı, zehir ya da son derece reaktif maddelerle uğraşma tehlikesi yoktur. Orada hem sınırsız bir vakum hem de aşırı derecede yüksek ve aşırı derecede alçak ısı vardır. Bunun sonucu uzay fabrikasyonu bilim adamları, mühendisler ve bu teknolojilerin yöneticileri arasında çok tartışılan bir konu haline gelmiştir. McDonnell Douglas ilaç üreticilerine uzaya gidip gelerek az bulunan enzimlerin insan hücrelerinden ayrılmasını sağlayan bir araç önermektedir. Cam üreticileri lazer ve fiber optik için gerekli maddelerin uzayda imal edilmesinin çarelerini aramaktadırlar. Uzayda imal edilmiş tek kristalli yarı iletkencilerin yanında yeryüzünde yapılmış olanlar son derecede ilkel kalmaktadır. Belirli bir kan hastalığına tutulmuş olan hastaların kullandığı Urekinase adlı bir ilacın bugün bir dozu $2,500 mal olmaktadır. NASA'nın uzay sanayileşme bölümünün başında bulunan Resco von Puttkamer'e göre aynı ilaç uzayda bunun 1/5'ine imal edilebilir. Daha önemlisi, hemen hemen ne kadar para versen yeryüzünde imal edilemeyecek olan yeni ürünlerdir. Uzay ve elektronik üzerine çalışmalar yapan TRV şirketi, yerçekimden ötürü yeryüzünde yapamayacağımız 400 alaşım saptamıştır. General Electric ise bir uzay fırını projesi üzerinde çalışmaktadır. Batı Almanya'da Daimler-Benz ve MAN firmaları uzayda bilye imal etme konusuyla ilgilenmektedirler. Avrupa Uzay İdaresi ve British Aircraft Corporation gibi özel kuruluşlar, uzaydan ticari açıdan yararlanmayı sağlayacak aygıt ve mal üretme projeleri üzerinde çalışmaktadırlar. Business Week dergisi bunların hayali şeyler olmadığını belirttikten sonra okuyucularına gittikçe daha çok sayıda firmanın büyük bir ciddiyetle bu işe sarıldığını anlatıyor. Dr. Gerard O'Neill'in uzay kenti kurma planı da aynı ciddiyetle ve belki de daha büyük bir şevkle ele alınmış bulunuyor. Princeton'lı bu fizikçi durup dinlenmeden halka uzayda platformlar ya da adalar üzerinde binlerce kişilik topluluklar kurulabileceğini anlattıktan sonra nihayet NASA'nın Kaliforniya Eyalet Valisi'nin ve gariptir ama başta Stewart Brand olmak üzere ağzı laf yapan birçok eski hippinin tam desteğini kazanmış bulunmaktadır. Elektronik alanındaki ilerlemeler ve yeryüzündeki üretim olanaklarını aşmaya hedef alan uzay programlarının bir araya getirilmesi, teknosferi artık ikinci dalgaya özgü düşüncelerle sınırlanmayan bir aşamaya götürmektedir. Derinliklere doğru. Denizin derinliklerine inmekle uzaya doğru yaptığımız hamlenin aynadaki aksini görür gibi oluruz. Bu yöndeki çalışma yeni teknosferin çok önemli bir parçasını oluşturması beklenen bir sanayi grubunun temelini meydana getirir. Yeryüzündeki ilk sosyal değişiklik dalgası atalarımızın yaşamak için avlanmayı, meyve toplamayı terk edip hayvan yetiştirmesi ve toprağı işlemesiyle başlamıştı. İşte denizle olan ilişkimizde de tam bu noktadayız. Aç bir dünyada okyanus yiyecek sorununa çözüm getirmeye yarayabilir. Doğru dürüst işlendiği takdirde son derece ihtiyaç duyulan proteini fazlasıyla verir. Bugünkü şekliyle bir sanayi halini almış olan balıkçılık çok zararlı olmakta ve denizde yaşayan birçok canlı türünün yok olması tehlikesini getirmektedir. Buna karşılık akıllıca yürütülen bir akvakültür, yani balık ve deniz bitkileri çiftçiliği yaşamamız bakımından çok önemli olan biyosfere zarar vermeden yeryüzündeki besin sorununu oldukça hafifletir. Denizlerde petrol arama, denizde yağ yetiştirme olanağını geri plana itmiştir. Oysa Dr. Lawrence Raymond, çok yağlı algalar. Alga, protein ve bilhassa yağ bakımından zengin bir yosun türü yetiştirmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Bunu ekonomik bakımdan değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalar vardır. Ayrıca denizlerde bakır, çinko, kalay, gümüş, altın, platin gibi madenler ve daha önemlisi karada yapılan çiftçilikte kullanılan gübrelerin üretilmesine yarayan fosfat vardır. Maden şirketleri 3.4 milyar dolarlık çinko, gümüş, bakır, kurşun ve altın olduğu hesaplanan Kızıldeniz'i gözlerine kestirmiş bulunuyor. İçlerinde dünyanın en büyükleri de bulunan yüzden fazla şirket, deniz tabanından patates şeklinde manganez parçaları toplamak üzere hazırlanmaktadır. Bu manganez parçalarının yerine hemen yenisi yetişmektedir. Hawaii'nin güneyinde belirli bir bölgede bunların yılda 6 ile 10 milyon topak yenisinin yetiştiği saptanmıştır. Bugün gerçekten uluslararası niteliği olan 4 büyük konsorsiyum 1980'lerin ortalarına doğru denizlerde birkaç milyar dolarlık maden üretimi yapmayı planlamaktadır. Financial Times'a göre bu çabalar sonucu belirli bazı madenlerin çıkarılmasında bir devrim yapılmış olacaktır. Bu çalışmaların dışında Hoffman La Roche şirketi, ortalığı velveleye vermeden kanamayı, acıyı durduran teşhise yardımcı olan küflenmeyi önleyen maddeler bulabilmek için denizleri incelemektedir. Bu teknolojiler geliştikçe kısmen ya da tümüyle suya gömülü su köylerine, yüzen fabrikalara kavuşmamız olasılığı da artmaktadır. Arsa değerinin hiç olmazsa şu sırada sıfır olması ve hemen oracıkta rüzgardan, ısı akımlarından, gelgitten ucuz enerji elde edilebilmesi, bu türlü konutların karadakilere rekabet edebilir bir hale gelmesini sağlayabilir. Marine Policy adlı teknik dergi şöyle bir sonuca varıyor. Denizde yüzen platform teknolojisi, yeryüzündeki birçok ülke kadar birçok şirketin ve özel topluluğun da baş edebileceği denli ucuz ve basit görünüyor. Büyük bir olasılıkla ilk yüzen kentler sanayileşmiş uluslar tarafından kurulacaktır. Çok uluslu kuruluşlar bunlara ticari faaliyetlerde bulunmak üzere öteye beriye götürülebilecek terminaller ya da üzerine fabrika kurulacak yerler diye bakabilirler. Besin yetiştiren firmalar deniz ürünleriyle ilgili çalışmalarında bunlardan yararlanabilirler. İçinde vergi olmayan bir cennet arayan şirketler, yeni bir yaşam tarzı peşinde olan serüvenciler böyle yüzen kentler kurarak burada bağımsızlıklarını ilan edebilirler. Belki de başka devletler tarafından tanınırlar ya da bunlar teknik azınlıkların bağımsızlıklarını ilan etmelerini sağlayan bir araç görevi yaparlar. Bazısı tabana bağlı, bazısı ise pervanelere. Denge sağlayan araçlarla yerini her an düzelterek yeniden koruyan petrol arama kulelerinin yol açtığı teknolojik gelişmeler, yüzen kentlere ve bunların kurulmasında çalışacak olan sanayilere hareket noktası sağlamaktadırlar. İnsana denize doğru açılmaya iten ticari nedenler o kadar hızlı artmaktadır ki, Leipziger'e göre bugün birçok büyük firma eskiden Amerika'nın batısında toprak dağıtmak için yapılan araba yarışlarında başla işaretini bekleyen yarışmacılar gibi hızlanmış beklemektedirler. Sanayileşmemiş ülkelerin denizlerin sağladığı kaynakların yalnız zengin ulusların değil, bütün insanlığın ortak malı olması için yırtınmalarının nedeni de budur. Bu gelişmeleri birbirinden ayrı olarak değil de tersine bir alandaki teknolojik ya da bilimsel gelişmenin öteki alanlardaki gelişmeleri hızlandıracak şekilde birbirlerine bağlı olarak görürsek, artık ikinci dalganın tabanını oluşturan türden bir teknoloji karşısında olmadığımızı anlarız. Yepyeni bir enerji sistemine ve yepyeni bir teknolojiye doğru yol almaktayız. Fakat moleküler biyoloji laboratuvarlarımızda uğultusu duyulmaya başlanan teknik zelzelenin yanında bu verdiğimiz örnekler bile hiç kalır. Biyoloji endüstrisi yarının ekonomisinde 4. sanayi grubunu oluşturacak ve belki de bunun etkisi hepsininkinden çok daha fazla olacaktır. Gen endüstrisi. Genetikle ilgili bilgiler her 2 yılda bir kat artmakta, bu konuda büyük çalışmalar yapılmaktadır. New Seasons adlı derginin bildirdiğine göre genetik mühendisliği gerekli hazırlıkları yapmıştır, artık kolları sıvayıp işe koyulmaya hazırdır. Bilimsel konularda yorumlar yapan Lord Richie Calder, "Nasıl plastikle metalle oynuyor, onlara dilediğimiz biçimi verebiliyorsak, şimdi de artık canlı maddeler imal edebilecek duruma gelmiş bulunuyoruz," demektedir. Büyük şirketler daha şimdiden yeni biyolojinin ticari amaçlarla kullanılmasının yollarını aramaktadırlar. Egzozu kontrol etmek ve kirlenme ile ilgili bilgileri, bu bilgiler üzerine motor ayarlayacak olan bir mini proses makinesine göndermek üzere enzimleri otomobilleri yerleştirmeyi hayal etmektedirler. The New York Times gazetesi, değerli madenleri bulup çıkarması için metale susamış mikroplar bulmaktan söz etmektedir. Şirketler, yeni icat ettikleri canlı varlıklar için patent almak üzere başvurmuşlar ve almışlardır. El Lili, Hoffman LaRoche, G.D. Searle, Upjohn, Merck ve hatta General Electric hep bu yarışın içindedirler. Birçok bilim adamı da dahil olmak üzere sinirli eleştiriciler haklı olarak bu yarış fikrine karşı çıkmaktadırlar. Akıllarına petrolün denize yayılıvermesi değil, hastalıkları ve bütün bir ulusun ölümüne neden olabilecek bir mikrop yayılması gelmektedir. Ama son derece toksik mikropların yaratılması ve bir kaza sonucu çevreye yayılması korkulacak şeylerden sadece bir tanesidir. Son derece ciddi ve saygın bilim adamları insanın tüylerini diken diken edebilecek başka olasılıklardan da söz etmektedirler. Besin sorununu hafifletmek için saman ve ot yemek üzere inek gibi işkembesi olan insanlar yetiştirelim mi? İşçi yaptığı işin gereklerine uyması için biyolojik bir şekilde değiştirelim mi? Söz gelişi daha çabuk tepki gösterebilmeleri için pilotların ya da bizim için fazla tek düze gelen işleri yapmaları için montaj hattında çalışan işçilerin sinirsel yapılarını mı değiştirelim? Aşağılık insanları ortadan kaldırıp üstün ırk yetiştirmeye kalkalım mı? Hitler bunu yapmaya kalktı ama onun elinde bizim laboratuvarlarımızın yakında bulacağı araçlar yoktu. Bizim uğrumuzda savaşsın diye askerler türetelim mi? Yararsız çocukları önceden elemine etmek için genetik tahminlerden yararlanalım mı? Kendimiz için yedek organ yetiştirelim mi? Yani kendimiz için yedek böbrek, karaciğer, ciğer, saklanan tasarruf bankaları açalım mı? Belki bunlar çok garip geliyor ama bilim adamları çevresinde bu fikirlerin her birini savunan insanlar var ve ticari bakımdan da bunlar çok verimli olabilecek işler. Genetik mühendisliğinin 2 eleştirmeni, Jeremy Rifkin ve Ted Howard'ın Tanrı rolünü kim oynayacak adlı kitaplarında belirttikleri gibi Amerika'da genetik mühendisliği ve de tıpkı montaj hattı yöntemiyle üretim, otomobil, aşı, bilgisayar ve diğer bütün teknolojiler gibi bir gün yaygın bir şekilde kullanılacak genetik alandaki her ilerleme ticari bakımdan uygulanabilir bir nitelik kazanınca da tüketiciden yeni taleplerin gelmesini sağlayacak ve yeni bir teknoloji için gerekli olan bir pazar yaratılacaktır. Söz gelişi, yeni bir biyoloji hiç olmazsa kuramsal olarak enerji sorununu ortadan kaldırabilir. Bilim adamları şu anda güneş ışığını elektrokimya türünden bir enerjiye çevirebilen bakterilerden yararlanma fikrini incelemektedirler. Biyolojik güneş bilinden söz ediyorlar. Nükleer enerji tesislerinin yerini alabilecek canlı varlıklar yetiştirebilir miyiz? Eğer yetiştirebilirsek radyoaktif tehlikenin yerine biyoaktif tehlikeyi getirmiş olmayacak mıyız? Sağlık alanında bugün tedavisi olmayan birçok hastalık tedavi edilebilecek ya da önlenebilecek. Ama dikkatsizlik yüzünden ya da belki de kötülükten onların yerini yenileri belki de daha kötüleri alacak. kâr budalası bir şirketin ilacı yalnız kendi elinde bulunan yeni bir hastalık türü geliştirip sonra da gizlice yaymak için neler yapabileceğini düşünebiliyor musunuz? Soğuk algınlığı gibi önemsiz bir hastalık bile bu hastalığın ilacını tek elinde bulunduran bir firma için büyük bir pazar yaratabilir. Kaliforniya'da bulunan ve dünyaca ünlü birçok genetik uzmanının parayla bağlı olduğu Cetus şirketinin başkanına göre önümüzdeki 30 yıl içinde önem bakımından biyoloji, kimyanın yerini alacaktır. Moskova'da devletin resmi politikasını dile getiren bir yazıda ulusal ekonomide mikroorganizmaya daha çok yer verilmesi istenmektedir. Biyoloji, plastik, gübre, kumaş, boya, böcek, ilacı ve daha bir sürü ürünün üretiminde petrole duyulan ihtiyacı azaltacak ya da büsbütün yok edecektir. Odun, yün ve diğer doğal ürünlerin üretimine büyük değişiklikler getirecektir. Zamanla manifaktürden biyofaktüre geçtikçe kuşkusuz US Steel, Fiat, Hitachi, ASEA ya da IBM gibi şirketler biyoloji bölümleri kurarak ve buralarda şu ana dek aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü ürün yetiştirilecek. Theodore J. Gordon şöyle diyor. Bir kez başladık mı, biyoloji sayesinde dokuyla uyum halinde bir gömlek ya da kadın göğsünün dokusundan yapılmış bir şilte üretebilir miyiz diye düşünmeye başlayacağız. Ondan çok daha önce genetik mühendisliği tarımda dünyadaki besin miktarını arttırmak için kullanılacaktır. 1960'larda bol bol reklamı yapılan yeşil devrim, aslında birinci dalga dünyasında çiftlerin aleyhine işledi. Çünkü bu yabancı ülkelerden satın alınması gereken petrol kökenli gübrelerin büyük miktarlarda kullanılmasını gerektiriyordu. Bundan sonra gelecek olan biyolojik tarım devrimi yapay gübreye olan bu bağlılığı azaltmaya başlamaktadır. Genetik mühendislik verimli ürünler, kumlu tuzlu topraklarda üreyen hastalıklara mikroplara karşı koyan ürünler elde etmeyi amaçlamaktadır. Yeni bir tür besinler ve besinin depolanmasıyla işlenmesinde daha ucuz, daha az enerji harcanan yöntemler bulmaya çalışmaktadır. Sanki getirdiği korkunç tehlikeleri dengelemek ister gibi açlığı yok etme olasılığını ve olanağını da birlikte getirmektedir. Bu güzel vaatler karşısında insanın kuşkucu olması gerekiyor. Ancak genetik tarımcılığı savunanların iddialarının sadece yarısı doğru olmuş olsa bile yine de tarıma çok büyük etkisi olur ve uzun dönemde diğer şeylerin yanında varlıklı ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki ilişkileri değiştirir. Yeşil devrim yoksulu zengine daha az değil daha çok bağladı. Biyolojik tarım devrimi bunun tersini sağlayabilir. Biyoteknolojinin nasıl gelişeceğini kestirebilmek için vakit henüz erken ama geriye dönüp yeniden sıfır noktasına gelmek için de çok geç. Artık öğrendiklerimizi unutamayız. Yapabileceğimiz şey bunların uygulanış şeklini denetlemek, bunlardan yararlanma işini aceleye getirmek ve vakit çok geçmeden bu alanda şirketler arası, uluslararası bilim dalları ve bilginler arası rekabeti önlemektir. Bir şey çok açık. Artık geleneksel ikinci dalga teknolojisinin 3 yıllık elektromekanik görüşüne bağlı değiliz ve bu tarihsel olayın anlamını henüz yeni yeni anlamaya başlamış bulunuyoruz. Nasıl ikinci dalga kömür, çelik, elektrik ve demiryolu taşımacılığını birleştirerek otomobili ve yaşamı geliştiren binlerce şey geliştirdiyse, bu değişikliklerin ne gibi yenilikler getireceğini de bu yeni teknolojileri ve yeni enerji tabanını birleştirmeden anlayamayız. Bütün bu öğeleri bir araya getirmek, insanlık tarihinin eşini görmediği bir sürü yeniliği birlikte getirir. Şu anda 3. dalga uygarlığı için yepyeni bir teknosfer kurmaktayız. İsyancılar. Böyle bir atılımın büyüklüğü ve evrimin geleceği açısından önemi, onu şimdiden denetim altına almamızı zorunlu kılmaktadır. Bunlardan uzak kalmak, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye düşünmek, bizi de çocuklarımızı da felakete sürükleyebilir. Çünkü değişikliğin çapı, hızı, gücü şimdiye dek görmüş olduklarımızdan çok farklı. Oysa kafamız hala DC-10'ların acıklı düşüşleri, Meksika sahili açıklarında petrolün denize dökülüşü ve bunlar gibi korkunç yüzlerce teknolojik felaketle dolu. Bugün böyle felaketlerle karşı karşıya olduğumuza göre yarının çok daha güçlü teknolojilerinin geliştirilmesini ve bir araya getirilmesini ikinci dalga çağının kısa görüşlü ve bencil ölçülerine bırakabilir miyiz? Kapitalist ve sosyalist ülkelerde son 300 yıl içinde yeni teknolojilerle ilgili olarak sorulan sorular çok basitti. Ekonomik ya da askeri açıdan yararlı mı? Belli ki artık bu iki ölçüt yeterli değil. Yeni teknolojilerin ekonomik ve stratejik testlerin yanında çevresel ve toplumsal çok daha güç sınavlardan geçmesi gerekecektir. Amerikan Ulusal Bilim Vakfı'na gönderilen bir raporun Teknoloji ve Sosyal Şok adı altında topladığı son yılların teknolojik felaketlerini yakından inceleyince bunların çoğunun 3. dalganın değil 2. dalganın teknolojileriyle ilgili olduğunu görürüz. Bunun nedeni açık. 3. dalga teknolojileri henüz büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bunların çoğu daha çocukluk aşamasında bulunuyorlar. Yine de uzayda savaş, genetik kaçaklar, iklime müdahale, ekolojik savaş diyebileceğimiz uzaktan titreşimler başlatmak suretiyle depreme neden olma gibi tehlikeleri şimdiden bir nebze olsun görebiliriz. Yeni bir teknolojik düzeye doğru yol aldıkça bunların dışında daha bir sürü tehlike var. Bu koşullar altında son yıllarda yeni teknolojiye karşı halkta hemen hemen bir ayrım yapmadan bir direnme görülmesinde şaşılacak bir yan yok. İkinci dalganın ilk aşamalarında da yeni teknolojiyi durdurma çabalarına rastlanmıştır. Daha 1663 yılında Londralı işçiler ekmek paralarını tehlikeye sokan bıçkı fabrikalarını yakmışlardı. 1676 yılında da kurdele imalinde çalışan işçiler makinaları parçalamışlardı. 1710 yılında yine çorap imaliyle ilgili teknik yenilikler protesto edilmişti. Daha sonra dokumacılıkta kullanılan mekiğin bulucusu John Key'in evi yıkılmış, o da İngiltere'den kaçmak zorunda kalmıştı. Bu karşı çıkışların en ünlüsü 1811 yılında kendilerine Luddite denilen bir grup isyancının Nottingham kentindeki bütün dokuma makinalarını kırmalarıdır. Ancak makineye bu ilk karşı çıkışlar birdenbire parlayıp sönen hareketler şeklindeydi. Bir tarihçinin belirttiği gibi birçok olayda söz konusu olan makineye düşmanlık değil acımasız bir işvereni yola getirme çabasıydı. Okuması yazması olmayan aç, sefil ve umutsuz işçiler makineyi kendi varoluşlarını tehlikeye sokan bir varlık gibi görüyorlardı. Bugün başını alınmış gitmiş teknolojiye karşı çıkışlar farklıdır. Bu isyanı yapan hiç de öyle yoksul ve cahil olmayan, hatta teknolojiye ve ekonomik gelişmeye de itiraz etmeyen ama kontrol altına alınmamış bir teknolojik gelişmenin kendileri için, bütün yeryüzü için bir tehlike yaratabileceğine inanmış insanlardan oluşan ve gittikçe büyüyen bir ordudur. Bunların aralarında bulunan bazı bağnazlar, ellerine fırsat geçse luditelerin taktiklerini kullanabilirler. Bir bilgisayar tesisini, bir genetik laboratuvarını ya da kısmen inşa edilmiş bir nükleer reaktörü bombalamak için fazla kafayı kullanmaya gerek yok. Hatta olayları neden oldu diye beyaz gömlekli bilim adamları hakkında bir cadı kazanının kaynatılmasını başlatabilecek daha iğrenç bir teknolojik felaketi düşünmek bile olası. Gelecekte demagog politikacılardan biri Cambridge'li 10 kişi ya da Oak Ridge'li 7'ler hakkında başlatacağı bir araştırmayla üne de kavuşabilir. Ama bugün teknolojiye karşı çıkanlar ne bomba atan ne de luditelere benzeyen türden insanlar. Bunlar arasında sıradan milyonlarca vatandaşın yanında bilimsel eğitim görmüş nükleer mühendisler, biyokimyagerler, fizikçiler, kamu sağlığı görevlileri, genetik uzmanları da var. Sonra luditelerden farklı olarak bunlar iyi örgütlenmişler ve seslerini duyurabilen sözlerini sakınmayan insanlar. Kendi teknik dergilerini çıkarırlar ve propagandalarını yapabilirler. Yürüyüşler, gösteriler yaptıkları gibi davalar açarlar, yasa tasarıları hazırlarlar. Genellikle gerici diye saldırıya uğrayan bu akım aslında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan 3. dalganın yaşamsal önemi olan bir bölümüdür. Çünkü bu akıma katılanlar, geleceğin daha önce anlattığımız enerji mücadelesine benzeyen üç yönlü ekonomik ve siyasal mücadelenin teknoloji alanındaki öncüleridir. Burada da bir yanda ikinci dalga güçlerini, öbür yanda birinci dalgaya geriye dönülmesinden yana olanları ve bu ikisine karşı mücadele eden üçüncü dalga güçlerini görürüz. İkinci dalga güçlerini burada teknolojiye sorumluluk duymaktan yaklaşanlar oluşturur. Eğer işliyorsa üretelim, eğer satılıyorsa üretelim, eğer bizi daha güçlendirecekse yapalım. Kafalarına endüstriyalitenin artık çağ dışı kalmış ilerleme kavramı yerleşmiş olan bu ikinci dalga güçlerinin büyük bir bölümünün çıkarı teknolojik sorumsuzcasına uygulanmasından yanadır. Tehlikeleri omuz silker geçerler. Öbür yanda ise karşımıza ilkel birinci dalga teknolojileri dışında her şeye düşman olan ve orta çağın el sanatlarına dönülmesini savunan sayıca az ama gürültüsü çok romantik aşırılar çıkar. Bunların çoğu orta sınıfa mensuptur. Karınları toktur ve nasıl ikinci dalga güçleri teknolojiyi körü körüne savunurlarsa bunlar da teknolojik ilerlemeye körü körüne karşı koyarlar. Çoğumuzun, hatta onların da çoğunun dayanılmaz bulacağı bir dünyaya dönmeyi savunurlar. Bu iki aşırı ucun karşısında teknolojik isyanın her ülkede sayıları gittikçe artan insanlar tarafından oluşturulan çekirdeği vardır. Kendileri de farkında değil ama bunlar üçüncü dalganın ajanlarıdır. İşe teknolojiyle değil, yarının toplumunun nasıl olmasını istiyoruz sorusuyla başlarlar. Biliyorlar ki elimizde hepsini birden finanse etmemiz, geliştirmemiz ve uygulamamız mümkün olmayacak kadar çok teknolojik fırsat var. Bunun için onları dikkatle ayıklamamızı ve içlerinden uzun dönemde toplumsal ve çevresel amaçlarımıza en iyi hizmet edebilecekleri seçmemizi savunuyorlar. Teknolojinin amaçlarımızı belirlemesi yerine teknolojik atılımın toplumun denetimi altına alınmasını istiyorlar. Bu teknoloji isyancıları henüz açık ve kapsamlı bir program geliştirmemişlerdir. Ama bildirilerini, dilekçelerini, açıklamalarını ve çalışmalarını inceleyecek olursak, teknolojiye yeni bir bakış açısı getiren, üçüncü dalgaya geçişi olumlu bir şekilde kontrol altına almaya amaçlayan bazı düşünce akımları bulabiliriz. Bu teknoloji isyancıları yeryüzünün biyosferinin çok narin olduğunu, yeni teknolojilerin gezegenimize düzeltilmesi mümkün olmayacak zararlar verme tehlikesinin olacağını da kabul ederek işe başlıyorlar. Bu yüzden bütün yeni teknolojilerin neden olabilecekleri kötü etkiler açısından bir kez elden geçirilmesini, tehlikeli olanların yeniden düzenlenmesini ya da fiilen engellenmesini, kısacası yarının teknolojilerine, çevresel açıdan ikinci dalga çağının teknolojilerinden daha çok sınırlamalar getirilmesini istiyorlar. Savlar şu: ya biz teknolojiyi kontrol edeceğiz ya da o bizi kontrol edecek. Burada biz sadece bilim adamlarından, mühendislerden, politikacılardan, iş adamlarından oluşan bir seçkinler grubu değil. Batı Almanya, Fransa, İsveç, Japonya ve Amerika'da açılan anti-nükleer kampanyalar, Concorde uçaklarına karşı verilen savaşlar, genetik araştırmaların bir düzene sokulması yolunda gittikçe artan istekler. Bütün bu mücadeleler, teknolojik konularda alınacak kararların demokratikleştirilmesinin yaygın bir tutku halinde istendiğini göstermektedir. Bu teknoloji isyancıları, teknolojinin ileri diye nitelendirilebilmesi için büyük, masraflı, karmaşık olması gerekmez diye düşünürler. İkinci dalganın teknolojileri aslında olduklarından daha verimli izlenimi vermişlerdir. Çünkü şirketler ve sosyalist işletmeler, çevre kirlenmesinin, işsizliğin, işteki yabancılaşmanın bedelini üzerlerinden atmışlar, toplumun tümüne aktarmışlardır. Bunlar da maliyete katılacak olsa sözde verimli olan birçok tesisin aslında hiç de öyle olmadığı görülür. Böylece teknoloji isyancıları çalışanlara insanlıklarını yitirmeyecek iş sağlayan, kirlenmeye yer vermeyen, çevreyi koruyan ve yalnız ulusal ya da dünya çapında piyasa yerine kişisel veya yerel ihtiyaçları karşılayan teknolojilerin geliştirilmesini savunurlar. Bu isyan, yeryüzünde balık çiftliği, besin işleme, enerji üretimi, artıkların yeniden kullanılır hale getirilmesi, ucuz inşaat, basit taşımacılık gibi alanlarda küçük çaplı teknolojilerin binlerce kez denenmesine yol açmıştır. Bu deneyimlerin çoğu saf dilce hazırlanmıştı ve o efsanevi geçmişe dönüşü simgeliyordu ama içlerinde çok pratik olanlar da vardı. Bazıları en son geliştirilen malzemeleri ve bilimsel araçları alıp bunları eski tekniklerle birleştiriyordu. Söz gelişi, yolcu balonlarına duyulan ilginin yeniden artmasıyla çağın gerisinde kalmış bir tekniğin yeni geliştirilen ve daha çok yük taşıma olanağı veren kumaş ve malzeme ile birlikte kullanılmasıdır. Bu şekilde yapılan yolcu balonlarına bir kez çevre açısından yapılacak herhangi bir itiraz yoktur. Sonra Bunlardan belki Brezilya ya da Nijerya gibi yol bulunmayan bölgelerde yavaş ama güvenli ve ucuz ulaşım işinde yararlanılabilir. Özellikle enerji alanında bazı basit küçük çaplı teknolojiler yan etkilerin hepsi birden göz önüne alındığı zaman karmaşık ve büyük çaplı teknolojiler kadar ileri olabilir. Teknoloji isyancıları dünya nüfusunun %75'ine sahip ülkelerde dünyadaki bütün bilim adamlarının yalnız %3'ünün bulunmasına bakarak bilim ve teknolojideki bu dengesizlikten de rahatsız olmaktadırlar. Teknolojinin yeryüzündeki yoksulların ihtiyaçlarıyla daha çok meşgul olmasını, uzayın ve okyanusların sağladığı kaynakların daha insaflı bir şekilde paylaşılmasını isterler. Hem okyanusların ve gökyüzünün insanoğlunun ortak mirası olduğunun hem de ileri bir teknolojinin Kızılderililerden, Araplardan tutun eski Çinlere kadar bir sürü toplumun katkısı bulunmadan var olmayacağının bilincindedirler. Bütünüyle ele alındığı zaman bu teknoloji isyancılarının programı teknolojik atılımın insancılaşmasını sağlar. Teknoloji isyancılarının sayıları yıllar geçtikçe azalmayacak, tersine çoğalacak. Çünkü onlar en az Venüs'e yaptığımız yolculuk kadar, o akıl almaz bilgisayarlarımız kadar, biyoloji alanındaki buluşlarımız ya da okyanus tiplerindeki araştırmalarımız kadar, uygarlığın yeni bir evresine doğru yapılan ilerlemenin bir parçasıdırlar. 13. Bölüm. Kitle haberleşmesine veda. Zamanımızın en çok ilgi çeken tipi casustur. Çağımızda düş gücünü bunun kadar ilgilendiren başka bir tip yoktur denilebilir. Yüzlerce film 007'yi ve onun benzerlerini övüp durmaktadır. Televizyonda, kitaplarda sayısız denebilecek kadar çok casusun yürekliliği, yetenekleri anlatılır. Zaten devletler de casusluk için milyarlar harcıyorlar. Berlin'den Beyrut'a, Macao'dan Mexico City'ye, bir sürü KGB, CIA ya da bunlara benzeyen bir başka haber alma örgütünün ajanları cirit atıyor. Moskova'da batılı gazeteciler casuslukla suçlanıyorlar. Bond'a bakanlıkları casuslar doldurdu diye başbakanlar devriliyor. Gökyüzü dünyanın her santiminin fotoğrafını çeken casus uydularıyla dolu. Tarihte casusluk ilk kez olmuyor. Öyleyse neden tam şu sırada casusluk halkın ilgisini kovboyları, gizli polisleri, özel dedektifleri geride bırakacak kadar çok çekiyor diye sormak yerinde olur. Bu soruyu sorar sormaz, casus ile kültürümüzün öbür kahramanları arasındaki bir önemli fark hemen gözümüze çarpar. Hayali polisler ve kovboylar sadece tabancayla ve yumrukla iş gördükleri halde, casus, elektronik dinleme araçları, bilgisayar, kızılötesi fotoğraf makinesi, uçan ya da yüzen otomobil, helikopter, bir kişilik denizaltı, ölüm ışını gibi çağımız teknolojisinin yepyeni buluşlarıyla donatılmış olarak karşımıza çıkıyor. Casusun bu kadar ilgi çekmesinin daha derinlere inen bir başka nedeni daha var. Kovboylar, polisler, sivil polisler, serüvenciler, gezginler. Bu geleneksel kahramanlar elle tutulur nesneler peşindedirler. Davar için toprak ararlar, para isterler, üç kağıtçıyı enselemek, kızı tavlamak isterler. Casus öyle değildir. Casusun asıl istediği bilgidir, haber almadır. Haber almaysa belki de dünyanın en çabuk gelişen, en önemli bir işidir. Casus, enfosferin şu anda içinde bulunduğu devrimin canlı simgesidir. Değişen imajlar. Bir enformasyon bombası tam üzerimizde patlamış ve her yana şarapnel yerine yeni imajlar serpiştiriyor. İşte bu imajlar iç dünyamızı, davranışlarımızı, görüşlerimizi kökünden değiştiriyor. Hepimiz kafamızın içinde gerçekle ilgili bir takım imajlar yaratıp saklarız. Kafamız adeta bir imaj ardiyesidir. Bunlardan bazısı göze, bazısı kulağa, bazısı dokunma duyusuna hitap eder. Bazıları göz ucuyla baktığımız zaman gökyüzünü nasıl silik görürsek, seviyeyle ilgili bir takım bilgilerin o şekilde silik izlerini taşırlar. Bazıları ise bir ilişkiyi dile getirirler, ana çocuk sözcükleri gibi bu imajlardan kimi basit, kimisi de söz gelişi artan ücretler enflasyona neden oluyor gibi karmaşıktır ve kavramlaşmıştır. Bu imajlar bir araya gelerek içinde yaşadığımız dünyayı, bizim zaman ve mekan içindeki yerimizi ve çevremizle olan kişisel ilişkilerimizi oluştururlar. Bunlar damdan düşer gibi ortaya çıkmazlar. Çevreden gelen belirti ve bilgiler daha biz de anlayamadan bu imajları meydana getirirler. Çevremiz, yani işimiz, evimiz, okulumuz ve siyasal bağlarımız 3. dalganın etkisiyle değiştikçe çevreden gelen bilgiler de değişir. Kitle haberleşme araçlarının ortaya çıkmasından önce çok ağır değişen bir köyde büyüyen bir 1. dalga çocuğu birkaç kaynaktan, öğretmeninden, rahipten, köydeki devlet memurundan ve hepsinden önemlisi ailesinden aldığı bilgilerle kafasında gerçekliğin bir modelini oluştururdu. Psikolog Herbert Gerjewow şöyle diyor: "Evde çocuğa hayatın çeşitli kesimlerinden, hatta başka ülkelerden gelen yabancılarla karşılaşma fırsatı veren televizyon ve radyo yoktu. Çok az insan yabancı bir kent görmüştü. Bunun taklit edilecek ya da örnek olarak alınacak insan sayısı azdı. Örnek olarak alınan bu insanların da başka insanlarla teması çok az olduğundan çocuklara seçme fırsatı büsbütün sınırlanmaktaydı. Bu yüzden bir köy çocuğunun kafasında oluşturabileceği dünya imajları büyük farklılık göstermez." 2. dalga bireyin bir dünya imajı geliştirmekte yararlandığı yolların sayısını da arttırmıştır. Kafasında oluşturduğu imajları artık sadece doğadan ve çevresindeki insanlardan değil, gazetelerden, çok satılan dergilerden, radyodan ve daha sonra da televizyondan almaya başlamıştır. Genellikle kilise, devlet, ev ve okul aynı ağzı kullanırlar, birbirlerinin söylediklerini doğrulayıp güçlendirirler. Kitle haberleşme araçları ise büyük bir hoparlör gibi yayın yaparak bölge, ırk, aşiret, dil farkı gibi engelleri aşıp toplumda geçerli ve yaygın olan imajların standartlaşmasını sağlarlar. Söz gelişi göze hitap eden bazı imajlar birer ikon haline gelecek kadar çok yayılıyor ve kafalara yerleştiriliyordu. Böylelikle Lenin'in kızıl bayrak altında çenesi, kazandığı zaferin verdiği gururla uzanmış resmi, İsa'nın haç üzerindeki resimleri gibi milyonlarca insan tarafından bir ikon gibi benimsenmiştir. Şapkası ve bastonuyla Şarlo, Nürnberg'de tutuk alan Hitler, Buchenwald'da odun yığını gibi üst üste dizilmiş cesetler, V işareti yapan Churchill, siyah pelerinli Roosevelt, eteği rüzgarla havalanmış Marilyn Monroe ve daha binlerce benzeri evrensel imaj dosyasının standart parçaları olmuşlardır. Aynı merkezlerde üretilip kitle haberleşme araçlarıyla halkın kafasına yerleştirilen bu imajlar, bu insanların davranışlarının da tam sanayi üretim sisteminin istediği gibi standartlaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Bugün 3. dalga bunu baştan başa değiştirmektedir. Toplum hızla değişir bir hale gelince bizim de hızlanmamızı gerektiriyor. Bize devamlı olarak yeni bilgiler geldikçe imaj dosyamızı daha hızlı elden geçirip gerekli düzeltmeleri zaman kaybetmeden yapmamız zorunlu oluyor. Geçmiş gerçeklik anlayışımıza göre hazırlanmış eski imajların yenilenmesi gerekmektedir. Yoksa davranışlarımızla gerçekten gittikçe uzaklaşır ve beceriksizleşiriz. Onunla baş edemez duruma geliriz. İmaj geliştirme sürecinin hızlanması imajların da kısa ömürlü olmasına yol açmıştır. Polaroidler, fotokopiler gelirler giderler. Fikirler, inançlar, tutumlar birdenbire ortaya çıkarlar, benimsenirler, tartışılırlar, sonra kaybolup giderler. Her gün bir sürü bilimsel ve psikolojik kuram çöp sepetini boylamakta, ideolojiler çökmekte, ünlü kişiler güle oynaya unutulup gitmektedirler. Bu arada birbiriyle çelişen siyasal ve ahlaksal sloganlar kafamızı kemirip durur. Bütün bu karmakarışık durumdan bir anlam çıkarabilmek, imaj üretme sürecinin ne şekilde değiştiğini anlayabilmek çok güçtür. Çünkü 3. dalga sadece haberlerin akışını hızlandırmamıştır, günlük yaşamımızı sürdürebilmek için gereksindiğimiz bilginin yapısı da değişmiştir. Kitleden bireye. 2. dalga boyunca kitle haberleşme araçları gittikçe çok etkili olmuşlardır. Bugün ise garip bir değişiklik var. 3. dalga gümbür gümbür yaklaştıkça kitle haberleşme araçlarının etkileri artmak şöyle dursun azalmaktadır. Birçok cephede artık kitleye hedef almayan haberleşme araçları tarafından geri çekilmeye zorlanmıştır. Bunun ilk örneğini gazetelerde görebiliriz. 2. dalga kitle haberleşme araçlarının en eskisi olan gazeteler bugün okuyucu kaybetmektedirler. 1973 yılına gelindiğinde Amerika'da günde toplam 63 milyon gazete dağıtılmaktaydı. O tarihten bu yana ise sürüm artacağına azalmıştır. 1978 yılında toplam 62 milyona düşmüştür. Bununla da kalmamıştır. Her gün bir gazete okuyan Amerikalıların yüzdesi de 1972 yılında 69'dan 1977 yılında 62'ye düşmüştür. Bunun acısını da en çok ülkenin en önemli gazeteleri çekmişlerdir. 1970 ile 1976 yılları arasında New York'ta 3 büyük günlük gazete toplam olarak 55 bin okuyucu kaybetmiştir. Los Angeles Times 1973 yılında doğruğa çıktıktan sonra 1976 yılına kadar 80 bin okuyucu yitirmiştir. İki büyük Philadelphia gazetesinin okuyucu sayısında 150 bin, İki Cleveland gazetesinde 90 bin ve iki San Francisco gazetesinde 80 binden fazla azalma olmuştur. Ülkenin birçok yerinde çok sayıda küçük gazeteler çıkmaya başlamıştır ama Cleveland News, Hartford Times, Detroit Times, Chicago Today ve Long Island Press gibi belli başlı Amerika gazeteleri yok olup gitmişlerdir. Buna benzer bir durum İngiltere'de de görülmektedir. Orada da ülke çapında yayın yapan günlük gazetelerin okuyucu sayısında 1965 ile 1975 yılları arasında %8 bir azalma vardır. Okuyucu sayısındaki bu azalmanın nedeni televizyon değildir. Bugün büyük çapta dağıtım yapan günlük gazetelerin her birinin karşısında çok küçük çapta dağıtım yapan haftalık 15 günlük dergiler vardır. Bunların büyük bir piyasası yoktur. Daha çok metropoliten alanının içindeki belirli bazı semtlerde satılırlar ve daha çok yerel reklamlara ve haberlere yer verirler. Yüksek tirajlı gazeteler varabilecekleri yere vardıktan sonra güçlüklerle karşılaşmaya başlamışlardır. Düşük tirajlı basın organlarının soluğunu enselerinde hissetmektedirler. Yüksek tirajlı dergiler de örnek olarak gösterilebilir. 1950'lerden bu yana Amerika'da büyük bir derginin yayın hayatına veda etmediği bir yıl geçmemiştir. Life, Look, Saturday Evening Post, bu dergilerin hepsi önce yayınlarını durdurmuş, sonradan küçük tirajlı dergi haline gelerek yeniden çıkmaya başlamışlardır. 4. kaset, 2. yüzün sonu.